Ayrım 7. Cesur Panep. Christian Jacques. Sayfa 81. 13. Bölüm. 55 yaşındaki Firavun II. Seti ordularını demir yumrukla yönetmeyi, yüksek memurlarını kendine itaat ettirmeyi bilen güçlü yapılı ve otoriter biriydi. Dedesi ve Ramses'in babası 1. Büyük Seti gibi iktidarını fırtınaların ve kozmik karışıklıkların efendisi Tanrı Set'e adarken onu yeniden canlandırmayı umuyordu. Ne var ki 2. Seti'nin oğlunun adı Amenmes'ti sadece. Üstelik babasının taç giydiği gün yanında olup onu alkışlamamış, yeni firavunun iktidarını tanıyıp sayacağını belli etmemişti. Bir Suriyeli baba ile Mısırlı anneden olma baş danışman bey, ellerini vıcık vıcık ovuşturarak firavunun önünde eğildi. "Sonunda bana Amenmes'ten mektup getirmeyi başardın mı?"
"Maalesef hayır Haşmet Mahapları, yine de getirdiğim haberler fena sayılmaz. Bana inanılır gibi gelen söylentilere bakılırsa, Tep kentinin güçlü adamı General Mehi ve orduları size bağlı görünüyor."
Ufak tefek, zayıf, küçücük kara gözleri fıldır fıldır oynayan, çenesinde küçük bir keçi sakalı olan bay, firavunun çevresindekiden arasından sıyrılarak yeni firavunun baş danışmanı olmayı başarmış, direnişleri daha başlamadan boğabildiğini, tehlikeli kabileleri daha harekete geçmeden ezip dağıtabileceğini göstermişti 2. Seti'ye. Baş danışmanın tek rakibi Kraliçe Tosert'ti. Tanrıça yüzlü muhteşem kadın da tam o sırada firavunun çalışma odasına girdi. Pırıl pırıl 30'larının ortasındaki kraliçe Seti'nin 2. karısıydı ve en azından kocası kadar güçlü bir kişiliğe sahipti. Onun hoşuna gitmeyecek bir şey yapmak sonsuza dek gözden düşmek demekti. Bu nedenle kraliçe ile aynı fikirde olmasa bile ona karşı gelmemeye çalışıyordu bay. General Mehi'nin bir iç savaşın çıkmasını önlemek için elinden gelen gayreti göstereceğinden eminim dedi firavun. Yine de Amenmes'i Mehi'yi atlayarak Tep ordularının başına geçmesinden çekinmiyor değilim.
Bunu yaparsa dedi kraliçe devlete baş kaldırmış olur. O zaman da hiç acımaksızın bütün gücümüzle savaşmamız gerekir Amenmes'le.
Amenmes benim oğlum, senin değil.
Fark etmez Seti. Kimse ceza almaksızın devletin otoritesini ayaklar altına almaya cesaret etmemeli. Yoksa anarşiye geçit veririz. Bu da hepimizin sonu olur.
Kraliçe ile aynı düşüncede olmamak mümkün mü diye fısıldadı bay. Siz Kuzey Mısır'ın olduğu kadar Güney Mısır'ın da hükümdarısınız. Her şeyden önce ülkenin bütünlüğü için savaşmanız gerekir.
Eğer Tep bağımsızlığına karar verirse, diye araya girdi Tosert, en kısa zamanda ve en sert önlemlerle müdahale etmemiz gerekecek. Firavun'un iktidarı Tanrı Amon'un korumasına sırt çeviremez. Üstelik Krallar Vadisi'ndeki ebedi istirahatgahını kazdırman, Teb'in batı yakasında da milyon yıllık tapınağını yaptırman gerekiyor. Karnak'ın güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmaları saymıyorum bile.
Hakikat meydanı hakkında bir rapor hazırlayacaktın dedi Seti baş danışman baya.
Hazırladım Haşmet Mehapları. Hakikat meydanının ustabaşısı Suskun Nefer'den büyük bir saygıyla söz ediliyor. Tamamladığı eserler de kusursuzmuş. Şimdiye kadar tek bir zanaatkar bile ondan şikayet etmediğine göre yerine başkasını atamak için neden göremiyorum. Söylenenlere bakılırsa loncanın belini bükmek pek de kolay değilmiş. Bu nedenle de zanaatkarlarla çatışmamak daha doğru olurmuş. Firavun en ulu efendi değil mi diye sordu kraliçe şaşkınlıkla.
Tabii ki öyle Haşmet Mehapları, yine de zanaatkarların çok gizli bilgilere sahip oldukları, simyacılık yapıp altın ürettikleri söyleniyor. Bu bilgilerden yararlanabilmek için firavunun onlarla iyi geçinmesi gerek.
Hakikat meydanında devletin temsilcisi yok mu?
Var, mezar katibi adı Kenhir, 72 yaşında. Söylenenlere bakılırsa da oldukça hırçın biriymiş. Yine de zanaatkarlar köyünün yönetimiyle ilgili en ufak bir kusuruna rastlanamamış.
72 yaşında, çok yaşlı. Mezar katibi uzun zaman önce emekliye ayrılmış olmalıydı. Derhal görevden alınma kararnamesini yaz.
Yerine kimi atamayı düşünüyorsunuz Haşmet Mehapları?
Mesela seni bay.
Başdanışman bembeyaz oldu. Emrinizdeyim Haşmet Mehapları ama ne Teb yöresini ne de bu yeni görevin özelliklerini biliyorum. Hem
başdanışmanın yanımızda olması gerektiği kestirip attı seti.
O olmasaydı muhalefetin hakkından gelemezdim.
Anlaşıldı diye kabullendi Tosert. Yine de kararnameyi yazıp hakikat meydanına sadık ve uysal birini atasın. Atacağı yeni mezar katibi de Teb'e girişimizi hazırlar. Bu arada unutmadan o ustabaşının kararımızdan şüphelenmemesi, etkilemeyi başardığından emin olduğu o ihtiyarı desteklememesi gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerektiğini de buldum bile.
Prens Amenmes yıkılmış gibiydi.
Demek sonunda size saygısızlık etmek istemem ama diye sözünü kesti General Mehi. Babanızın kararı beklenmedik bir şey değil ki.
Bana danışmadan, tahta bağlılığımı sağlamak için beni Perramesu'ya çağırmadan firavunluğunu ilan etti. Beni önemsiz bir rakipmişim gibi bir kenara iterek, bana şu kadarcık bile önem vermeden. Ondan nefret ediyorum, beni duyuyor musun Mehi? Ondan nefret ediyorum.
Üzüntünüzü anlıyorum prensim, yine de hemen harekete geçmek daha doğru olmaz mı?
Firavuna karşı gelmek, asi olmak demektir. Hayatını ve ruhunu kaybetmek demektir.
Kimse ona karşı gelmiyor ki.
Öyleyse benim geleceğim ne olacak? Babam beni veliaht ilan etmeyi aklından bile geçirmez artık. Ölene dek burada çürüyeceğim demek ki.
Bundan önceki amaçlarınızı unuttunuz mu yoksa?
Amenmes Mehi'ye şaşkınlıkla baktı.
Ne demek istiyorsunuz?
Babanızın taç giymesini onaylamıyorsunuz. Onu yasal firavun olarak da tanımıyorsunuz. Bir asi durumuna düşmemek ve haklı kararlarınızı uygulayabilmek için elinizde tek çare var. Karnak rahiplerinin desteğini alarak firavun olmak. Böylece ihanet ve asilikle suçlanacak olan babanız olur, siz değil.
Babam boyun eğmez. Bunun sonu iç savaş olur.
Kim bilir prensim, seti sizden böylesi bir kararlılığı beklemez ki. Bir oldu bitti karşısında kaldığını görüp bakarsınız geri çekilir.
Bunun sonuçları korkunç olabilir Mehi.
Zafer ve şanınız böyle bir tehlikeye değer prens Amenmes. Bu kararı da sizden başkası veremez.
Postacı Uputin'in karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ustabaşı.
Saraydan bana bir mektup, iyi de tüm resmi yazıların mezar katibine gönderilmesi gerekmiyor mu?
Bana verilen talimat açık ve kesin, bu belgeyi bizzat size vereceğim. Size, başka kimseye değil.
Suskun nefer mühürlü papirüsü aldı, düşünceli bir yüzle evinin yolunu tuttu. Işık muayenehanesine gitmeye hazırlanıyordu. Ustabaşı mührü söküp yazıyı okudu.
Olamaz.
Kötü bir haber mi diye endişeyle sordu bilge kadın.
Gerçek bir felaket.
Nefer mektubun içeriğini karısına anlattığında Işık felaket tanımını hiç de abartılı bulmadı. İkinci setirin tahta çıkmasıyla köyün tepesinde dolaşan tehlike bulutları bir ara uzaklaşmış görünmüştü. Ama anlaşılan hakikat meydanına saldırmanın bir yolu daha vardı. Üstelik bu yol hiçbir zanaatkarın aklına bile gelmemişti.
Ne yapmalı dedi Işık.
Bir adım bile gerilememek gerekecek.
Yasaya karşı gelmiş olmaz mıyız?
Olabilir ama eğer bu emri kabul edersen bil ki arkası gelecektir. Sonunda da lonca ölmeye mahkum bir grup yumuşak başlı işçiye döner.
Nefer ve Işık birbirlerine sarıldılar.
Haklısın, sonuçlarına bakmadan direnmek gerek.
Kenhir her sabahki gibi saçlarını yıkıyordu. En sevdiği andı bu. Yılların ve görevinin yükünü unuttuğu kesin mutluluk dolu bir an. Saçlarını duruladıktan sonra diplerini Hint yağıyla ovuşturuyor, bu mucizevi koku düşüncelerini düzene sokup ona eski gençliğini veriyordu sanki. Ne var ki şişeden sadece tek bir damla döküldü.
''Niyut, bana yeni bir şişe getir.'' diye haykırdı öfkeli bir sesle.
Hizmetçi gelirken hiç de acele etmedi. ''Kalmadı.'' dedi.
Ne demek kalmadı? Sana depoya göz kulak ol demedim mi?
Ben evinizi temizleyip yemek yapmak için para alıyorum. Kahyalınızı yapmak için değil.
Ne felaket. Hint yağı olmadan nasıl yaşanır? Köye git de bul biraz.
Bütün bulanlardan sonra köyde de kalmadı. Sevkiyatın yeniden başlamasını beklemekten başka çare yok.
Bende gösterecek sabır kalmadı. Hele bunca belirsizlikten sonra. Gidip lekesiz uabeti bul. Kene otu toplanması için kocasını razı etsin. Çok acele olduğunu söylemeyi de unutma.
Önce mutfağın temizliğini bitireyim. Orasının domuz ağırına benzemesini istemem.
Kenhir daha fazla ısrar etmedi. Saçlarını kurulamakla yetindi. Hint yağı olmadan kendini yenilgiye uğramış hissediyordu. Bir de eğer şu Newt belası da başarılı olamazsa gelecek çok karanlık gözükecekti.
Banyo odasından çıkarken elinde bir papirüsle suskun neferi buldu mezar katibi karşısında. Ustabaşının yüzünden müjdeli bir haberle gelmediği anlaşılıyordu.
Saraydan bir mektup aldım diye açıkladı nefer.
Hiç alışılmadık bir uygulama. Tüm resmi yazıların bana gönderilmesi gerekirdi.
Elimdeki yazı için imkansız olurdu bu.
Neden?
Çünkü mektup sizi emekliye sevk etmemi istiyor.
14. Bölüm. Kenhir'in ağzını açıp bir cevap verebilmesi için birkaç saniye gerekti.
Doğru, 72 yaşındayım ama hiç emekliye ayrılmaya niyetim yok.
Anlaşıldığı kadarıyla kimse fikrinizi sormuyor.
Elindeki mektup firavun ikinci setinin imzasını mı taşıyor?
Hayır, baş danışman bay imzalamış dedi ustabaşı.
Öyleyse hiçbir değeri yok. Ben hiçbir memura bağlı değilim. Görevime sadece firavun son verebilir.
Baş danışman bay yükünü tahmin edebildiği bir görev için çok yaşlı olduğunuzu, sizin yerinize Parramassu'da yetişmiş genç bir katip atamak niyetinde olduğunu yazıyor.
Teb'de doğmayı bile başaramamış bir beceriksiz yani. Anlıyorum, yeni yönetim hakikat meydanını avucuna almayı ve buraya damgasını basmayı özlüyor.
Baş danışman halefinizi atamak için benim onayımı bekliyor sadece. Bunun karşılığında emrime 5 hizmetkar vereceğini, onların evimin gündelik işleriyle uğraşacaklarını, böylelikle benim de firavunun mezarından başka bir şey düşünmeme gerek kalmayacağını yazıyor.
Kendirin çenesi kilitlenir gibi oldu.
Bay denen bu adama ne cevap göndereceksin?
Tarlalarda çalışarak bana hatırı sayılır bir kazanç getirecek hizmetkarları kabul edeceğimi.
Yaşlı katip yıkılmış gibiydi.
Seni tanıdığımı sanıyordum nefer. Oysa ne kadar yanılmışım.
Sonra da ona mezar katipliği için yaş sınırı olmadığını hatırlatıp, sağlığınızın kusursuz, yeteneklerinizin benzersiz olduğunu, loncanın yönetiminizden memnun kaldığını anlatacağım.
Gergin bir tebessüm Kendir'in yüzündeki kırışıklıkları sildi.
Hayır hayır, yanılmamışım.
Sonunda ne benim ne de sol ekip şeflerinin gitmenizi istemediğini, sizin emekliye ayrılmanız halinde de hem bizlerin hem de bilge kadının peşinizden geleceğini ekleyeceğim. Geride ışık taşını kullanmayı ve altın evini canlandırmayı bilen kimse kalmayacağına göre ebedi istirahatgahın ve milyon yıllık tapınağın yapımına da ara vermek gerekecek.
Kenhir göz pınarındaki bir damla yaşı silmeye çalıştı.
Nefer!
Yeni yönetim tüm insan topluluklarının hırsa, rekabete ve zenginliğe dayandığını sanarak bizi bölmeye çalıştı. Baş danışman bay da tüm kusurlarımıza, bütün hatalarımıza rağmen hakikat meydanında maatın yasası altında yaşadığımızı unuttu anlaşılan.
İki adam birbirlerine sarıldılar.
20 yaş gençleşmiş gibiyim dedi Kenhir mutlulukla.
Panep başını ellerinin arasına almış uzunca bir süreden beri bir ılgın ağacının kurumuş dalına bakıyordu. Ama bu mütevazı dal parçasının ilk eserinin ham maddesi olacağına inanamıyordu bir türlü. Ilgın dalı ne destek ne de motif olamıyordu gözünde. Ilgın dalı üzerine bir şeyler çizmek ya da bir ılgın çizmek gelmiyordu içinden kısacası.
Uhabet usulca kocasına yaklaştı. Seni rahatsız edebilir miyim?
Panep dal parçasını uzağa fırlattı.
Bundan ham madde olmaz.
Kesinlikle olmaz diye gülümseyerek onayladı karısı. Mezar katibi için kene otu aramaya gider misin? Evinde hiç yağ kalmamış. Hizmetçisi Newt da kendi her gün başını yağlamazsa daha da çekilmez olacağından korkuyor. Ramses tapınağının biraz ötesinde birinci kanalın hemen yanında varmış.
Bu bir görev mi?
Hayır, sadece bir iyilik.
Dev adam ufak tefek karısına hayır demeyi beceremiyordu bir türlü. Polislerin denetiminden geçti, bir an sonra kendini kanala giden patikanın üzerinde buldu. Ufak bir incir ağacı boyundaki kene otu genellikle su yollarının ve bataklıkların kenarında yetişir. Koyu renkli ve pürüzsüz yapraklarında güneşte kurutulan, kabukları çatlayınca kadar bekletilen küçük meyveler vardır. Havanda dövülen bu tanelerden saçları gürleştirdiğine, baş ağrılarını geçirip bağırsakları temizlediğine inanılan, kandillerde de kullanılan bir yağ elde edilir. Panep taneleri toplayıp beline astığı kocaman torbaya doldururken genzini yakan bir yanık kokusu duydu. Biraz ötesinde kahkahalar atarak koşan çocuklar vardı. Kuru otları tutuşturmayı başarmışlardı anlaşılan. Alevler yayılıp yükseldiğinde yalımların boşluğu aşıp göğe kadar yükselebileceklerini düşündü Panep. Ateş kusursuz bir yaşama gücü değil miydi? Ateş eskiyeni ortadan kaldırıyor, yeni biçimler doğuruyordu. Birden tüm dünya yaratıcı aleve yönelen bir yol gibi göründü zanaatkarın gözüne. O yolu izlememek tek düzeliğin ölümcül soğuğuna kurban gitmek olacaktı. Dev adam ölü dalları bir kenara itti, alevlerin yayılması ve kene otu ağaçlarına atlamasını önlemek için ateşin etrafını kumla çevreledi. Beyni düşüncelerle dolu uzaklaşmadan önce son alevin de ölmesini bekledi. Yoksa ateş gerçek ham madde değil miydi? Hint yağı sayesinde yeniden doğmuş gibiydi Kenhir. Kan beyninde daha iyi dolaşıyordu. Hakikat meydanının yönetimi konusunda yardımcısı İmuni'ye uzunca bir rapor yazdırmaya hazırdı şimdi. Yere bağdaş kurup oturmuş olan İmuni de üzerinde titrediği, kimselere emanet edemediği katip avadanlıklarını hazırlamakla meşguldü. Başta da sembolik olarak görmek ve işitmek olarak adlandırılan, Tot'un kolu olarak bilinen, firavun incirinden yapılma tahtası. Fırçaları da her zaman kusursuz bir biçimde temizdi İmone'nin. Tıpkı kırmızı ve siyah mürekkep topaklarını bir damlasını bile taşırmadan erittiği küçük kapları gibi.
Başlamaya hazır mısın İmone? Epey işimiz var. Çalışma yönteminde en küçük bir ayrıntı bile eksik olmamalı.
Neden kendinizi haklı gösterme gereği duyuyorsunuz?
Çünkü merkezi yönetim beni görevden almak istiyor.
Hangi nedenle?
Çok yaşlıymışım. Oysa ben de hiç de emekliye ayrılmak niyetinde değilim.
İmuni görünürde hiçbir tepki göstermedi ama içine beklenmedik bir umut doğmuştu. Kenhir'in yerine ondan daha çok kim yakışabilirdi ki? Eğer Firavun İmuni'nin düşüncesini sorarsa hiç saygısızlık etmeden Kenhir'in miadının gerçekten de dolduğunu anlatacaktı.
Bu belge gerçekten de yönetimin kararını geri almasına yeterli olacak mı?
Tabii ki hayır İmuni, ama elimdeki tek silah bu değil ki.
İtaat etmek zorunda değil miyiz?
Hakikat meydanının kuralları haksızlığa ve keyfi kararlara boyun eğmemizi yasaklar.
Kenhir raporunu yazdırmaya başladığında acele edip hedefini belli etmenin çok akıllıca olmayacağını düşünüyordu İmuni. Tüm yaşlılığına rağmen belki de kimsenin kuşkulanmadığı gizli silahlara sahipti ihtiyar mezar katibi. Hainin köyün değirmen taşlarını yakından incelemesi oldukça zaman aldı. Ne de olsa ekmek ve bira yapabilmek için değirmenlerin başında çalışan köy kadınlarının kuşkusunu çekmemesi gerekiyordu. Dolaritten yapılma değirmen taşlarının hiçbirinden ışık yayılmıyordu çevreye. Yardımcıların kullandığı büyük değirmene bakmaktan başka yapılacak bir şey yoktu artık. Çalışarak geçirilen uzun günün sonunda yardımcılardan çoğu evlerine dönerdi. Üstelik şefleri çömlekçi Beke'nin doğum günü olması da işleri kolaylaştırıyordu. Demirci Obed bile körüğünden fazla uzaklaşmamak için kalmayı tercih ettiği küçük kulübesinde değildi o gün.
Etraf tehlikesizdi kısacası, yine de meraklı bakışlardan sakınmak gerekecekti. Bu nedenle akşam olana kadar beklemeyi, o güne kadar hiç giymediği, karısının komşularına göstermeden diktiği bir gömlek giymeyi kararlaştırmıştı hain. Yürüyüşünü değiştirmeye çalışarak batıdaki küçük kapıdan çıkmış, ana kapının karşısındaki nöbetçiye görünmemek için köyün duvarlarına sürünerek ilerlemişti. Yardımcılara ayrılan bölüm ıssızdı. Kocaman bir ibis turuncu bir renk almış gökte uçuyor, kuzey rüzgarı usulca esiyordu. Ayağında papirüsten sandaletleriyle ses çıkarmadan ilerledi hain. Sonra büyük değirmen taşının arkasına çöküp çevresini kolaçan etti. Doğrulmaya davrandığında gözetlendiğini hissetti. Biri un çuvallarının arkasına saklanmış onu izliyordu. Ondan korkan, karşısına çıkmaya cesaret edemeyen biri. Düşmanın kim olduğunu araştırmaya kalkmadan geriye çekilmek mi, yoksa ondan kurtulup cinayete bir kaza görüntüsü vermek mi? Tereddüt ediyordu. Hayvan sıçradı. Üzerinden geçerken bir pençe atıp omzunu tırmaladı. Köy yönünde koşup gözden kayboldu. Büyücü, Panem'in dev kedisi, Tanrı'nın cezası canavar hemcinslerinin itiraz edemeyecekleri bir av sahası seçmişti kendine. Ne var ki ne kadar acımasız ve yabani olursa olsun konuşamayacak, haini kimsenin dikkat etmeksizin yanından defalarca geçip gittiği, kocaman değirmen taşının yanında gördüğünü kimseye anlatamayacaktı dev kedi. Sinirleri kopacak kadar gergin, usulca yaklaştı hain. Değirmen taşı oldukça büyüktü. Üstelik alacakaranlıkta doleritin parıldayıp parıldamadığını da kolaylıkla anlayabilecekti. Hayır, hayır, saçmaydı bu düşünce. Kutsal taş herkesin gözü önünde değildi kuşkusuz. Usta bir yontucu olan ustabaşı, gerçek özelliklerini gizleyecek bir biçim vermiş olmalıydı ışık taşına. Değirmen taşının yüzeyini kazıyabilmek için küçük çakısını çıkardı hain. Doleritin hemen altında ışık saçan bambaşka bir taş bulmayı umuyordu. Oysa kazıdığı yerden yıllardan beri değerli hizmetler veren doleritten başka bir şey çıkmadı. Umutları sönen hain yine yanıldığını kabul etmek zorundaydı artık. Ustabaşı değerli taşını farklı bir görüntüyle de olsa herkesin gözleri önünde bırakmamıştı anlaşılan. Başlangıçtaki düşüncesine dönmekten başka çaresi yoktu hainin. Loncanın en değerli hazinesi kapalı ve iyi korunan bir yerde olmalıydı mutlaka. 7. Ayrının Sonu. Sayfa 92.